Ayrım 20.
Başlarının üzerindeki gece pek durgun, pek şahaneydi. Melekler kadar saf, temiz olan bu iki insan birbirine her şeyi, düşüncelerini, coşkunluklarını, kendinden geçmelerini, hayallerini, üzüntülerini, birbirlerini uzaktan ne kadar çok sevdiklerini, nasıl içleri çektiğini, birbirlerini göremez oldukları vakit düştükleri umutsuzluğu, her şeyi anlattılar. Daha şimdiden hiçbir şeyin arttıramayacağı mükemmel bir samimiyetle en gizli, en esrarlı sırlarını birbirlerine açtılar. Hayallerine saf bir inançla güvenerek, aşkın, gençliğin onlarda kalan çocukluk artığının akıllarına getirdiği her şeyi anlattılar. Bu iki kalp birbirinin içine boşaldı. Öyle ki bir saat sonra bunlar genç kızın ruhuna sahip olan delikanlıyla, delikanlının ruhunu içinde duyan genç kızdı. Birbirlerine işlediler, birbirlerini büyülediler, birbirlerinin gözünü kamaştırdılar. Her şeyi söyleyip bitirdikten sonra genç kız başını onun omuzuna dayadı. "Adınız ne?" diye sordu. Delikanlı, "Benim adım Marius," dedi. "Sizin?" "Benim adım Kozet." 6. Kitap Küçük Gavroş 1. Rüzgarın Kötü Şakası. Montfermeil'deki koltuk meyhanesi 1823'ten beri bir iflasın uçurumunda değil de küçük küçük borçların batağında, yavaş yavaş mahvolup giderken Thénardier'lerin iki çocuğu daha dünyaya gelmişti. İkisi de erkekti. Bunlarla 5 çocuk oluyordu. 2 kız, 3 oğlan. Çoktu bu. Ana son ikisini daha pek küçükken başından attı, bundan da garip bir mutluluk duydu. Başından attı deyimi burada tam yerinde kullanılmıştır. Bu kadında yaratılışın ancak bir parçası vardı. Pek de seyrek rastlanmayan bir olaydır bu. Mareşal de la Motte Houdancourt'un karısı gibi Thénardier'in karısı da ancak kızlarına anneydi. Analığı orada bitiyordu. İnsanlara karşı kini oğullarından başlıyordu. Kötülüğü oğullarından yana dikey bir hale geliyordu. O noktada kalbinde üzgünlük verici sarp bir yamaç vardı. Daha önce de gördüğümüz gibi büyük oğlundan nefret ediyordu, öbür ikisinden tiksiniyordu. Neden? Çünkü. Nedenlerin en korkuncu bir soruya verilecek karşılıkların en tartışma götürmezi. Çünkü... Bir sürü çocuğa ihtiyacım yok diyordu bu ana. Thénardier'lerin son çocuklarını başlarından atmayı nasıl başardıklarını, bundan nasıl çıkar bile sağladıklarını anlatalım. Birkaç sayfa yukarıda sözünü ettiğimiz şu Manyon kız, dünyaya getirdiği iki çocuğuna Ginorman bunağına maaş bağlattıran kızın ta kendisiydi. Celestin rıhtımında kötü şöhretini ne yapıp yaparak güzel koku haline getiren eski Petit Musc sokağının köşesinde oturuyordu. 35 yıl önce Paris'te Seine'nin iki yakasındaki mahalleleri kasıp kavuran kuş palazı salgınını hatırlarsınız. Bugün kullanılan tentirdiyot sürme usulü yerine eskiden buruna, gırtlağa şap üflenirdi. Bilim pek yerinde olarak bunu bir ölçüde denemek için bu salgından yararlanmıştı. İşte bu salgında Manyon kız da birini sabahleyin birini akşam bir günde pek küçük olan iki oğlunu birden kaybetti. Bu onu pek sarstı. Bu çocuklar anaları için pek değerliydiler. Ayda 80 frank demekti onlar. Bu 80 frangı Bay Ginorman adına onun gelirini toplayan Rua de Sicile sokağında eski bir mahkeme katibi olan Bay Barge hiç aksatmadan getirip veriyordu. Çocuklar ölünce gelir de kesilmiş oluyordu. Manyon kız buna bir çare aradı. Onun da bulunduğu bu karanlık işler, kötülük loncasında her şey bilinir, her sır saklanır, birbirine yardım edilir. Manyon'a iki çocuk gerekti. Thénardier'in karısında da iki çocuk vardı. Aynı cinsten, aynı yaşta. Birisi için iyi bir düzen, ötekisi için iyi bir yatırım. Küçük Thénardier'ler küçük Manyon oldular. Manyon kız Celestin rıhtımından ayrıldı, gidip Clocheperce sokağına yerleşti. Paris'te bir kimse kendisine bağlayan kimliği bir sokaktan öbürüne geçince kaybolur. Nüfus dairesi hiçbir şeyden haberi olmadığı için hiçbir şikayette bulunmadı. Çocuk değiştirme suçu en olağan bir şekilde meydana geldi. Yalnız tenar diye ödünç verilen bu iki çocuk için ayda 10 frank istedi. Manyon kız söz verdi. Birini de hemen ödedi. Bay Guy Norman'ın parayı vermekte devam ettiğini söylemeye lüzum yok elbette. Her 6 ayda bir gelip küçükleri görüyordu. Değişikliğin farkında olmadı. Manyon kız, bakın efendim size ne kadar benziyorlar diyordu. Thénardier için değişiklikler pek kolaycacık oluyordu. Bu fırsattan yararlanarak kendisi de Jondrette oluverdi. İki kızı da Gavroche'da, iki kardeşleri daha dünyaya geldiğinin ancak şöyle böyle farkına varabilmişlerdi. Sefaletin bir derecesinde insanı bir çeşit hayali ilgisizlik sarar, yaratıkları taif gibi görür. En yakınlarınız bile sizin için çoğu zaman hayatın bulutlu ufkunda hayal meyal seçilen, görünmeyene kolayca karışıveren karanlığın belirsiz şekilleridir. Thénardier'in karısı da iki çocuğunu onlardan bütün bütün vazgeçmek isteğiyle Manyon kıza teslim ettiğinin akşamı bir vicdan üzüntüsü ya duymuştu ya da öyle görünmüştü. Ama çocuklarını yüzüstü bırakmak derler buna diyordu. Thénardier pek ukalaca, soğukkanlı bir tavırla üzüntüyü şu sözlerle dağladı. Jean-Jacques Rousseau daha da beterini yapmış ya. Ana üzüntüden kaygıya geçmişti. Ama ya polis bize eziyet ederse? Şu yaptığımız caiz mi Thénardier efendi, söyle bakalım. Thénardier her şey caizdir dedi. Herkes her şeyi toz pembe görecek. Zaten meteliksiz çocukları yakından incelemekte kimsenin bir çıkarı yok ki. Manyon kız suçlular arasında bir zarif kişiydi. Süslenirdi. Sefil bir şekilde ama özentili döşenmiş olan evini Fransızlaşan usta bir İngiliz hırsız kadınla paylaşıyordu. Bu İngiliz kadını Paris tabiyetine geçmiş, çok zengin ahbaplar yoluyla itibar kazanmıştı. Kütüphanedeki madalyalara, Mademoiselle Mars'ın elmaslarına bağlıydı. Daha sonraları adliye dosyalarında büyük ün kazanmıştır. Ona Mamzel Miss adını vermişlerdi. Manyon'a gelen iki yavru hallerinden hiç de şikayetçi değillerdi. 80 frankla tavsiye edildikleri için sömürülen her şey gibi itibar görüyorlardı. Hiç kötü giyinmiyorlar, hiç de kötü beslenmiyorlardı. Küçük beyler gibi muamele görüyorlardı. Uydurma annelerinin yanında gerçek annelerinin yanındakinden daha iyiydiler. Manyon kız kibarlık taslıyor, onların yanında külhem beyazı konuşmuyordu. Böylece birkaç yıl geçti. Thénardier gelecek konusunda iyi şeyler düşünüyordu. Bir gün kendisine aylık 10 frangı getiren Manyon kıza, babalarının çocukları eğitmesi gerekecek dedi. O zamana kadar kötü kaderlerinin bile koruduğu bu zavallı iki çocuk birdenbire pek sertçe, öfkeyle hayatın içine fırlatıldılar, hayata atılmak zorunda kaldılar. Jondrette'lerin murdar evinde olduğu gibi azılı kişilerin kütle halinde tutuklanması toplumun altında yaşayan o görünmez iğrenç yan toplum için gerçek bir felakettir. Çünkü sonradan araştırmalarla, hapse tıkmalarla daha da karışır, böyle bir macera bu karanlık alemde her türlü çöküntüyü de yanında sürükler. Thénardier'lerin felaketi Manyon kızın felaketine yol açtı. Manyon'un Plume sokağı ile ilgili kağıdı Eponine vermesinden az bir süre sonra bir gün Cloche-Perce sokağına birden bir arama tarama başladı. Manyon kızla Mamzel Miss yakalandılar. Şüpheli olan bütün ev halkı da ağın içine düştü. Küçük oğlanlar bu sırada bir arka avluda oynuyorlardı. Bundan dolayı baskından hiçbir şey göremediler. İçeri girmek istedikleri vakitte kapıyı kapalı, evi bomboş buldular. Karşıdaki dükkanlardan birinden bir ayakkabı tamircisi onları çağırdı. Annelerinin onlara bıraktığı bir kağıdı verdi. Kağıdın üzerinde bir adres vardı. Bay Barge, gelir tahsildarı, Rua de Sicile sokağı, No. 8. Dükkandaki adam onlara, artık burada oturmuyorsunuz, oraya gidin, hemen şuracıkta, soldan ilk sokak, bu kağıtla yolunuzu sorun dedi. Büyük küçüğü elinden tutmuş, kendilerine yol gösterecek olan kağıt da elinde iki çocuk gittiler. Abi üşüyordu, soğuktan uyuşan küçük parmakları bu kağıdı sıkıştıramıyor, iyi tutamıyordu. Kloşper sokağını dönerken kuvvetli bir rüzgar kağıdı elinden kaptı, hava karardığından çocuk onu bir daha bulamadı. Sokaklarda rastgele dolaşmaya başladılar. 2. Küçük Gavroş Büyük Napolyon'dan yararlanıyor. Paris'te baharda insanı üşüten değil de donduran acı, sert poyrazlara pek sık rastlanır. En güzel günlerin keyfini bozan bu rüzgarlar, tıpkı sıcak bir odaya bir pencerenin, iyi kapanmamış bir kapının aralıklarından içeri giren soğuk hava esintilerine benzer. Sanırsınız ki kışın karanlık kapısı aralık kalmıştır da oradan rüzgar geliyor. 1832 yılının ilkbaharında, bu yüzyılın Avrupa'sında ilk büyük salgının patlak verdiği günlerde bu rüzgarlar her zamankinden daha sert, daha şiddetliydi. Bu aralık duran kapı kışınkinden çok daha dondurucuydu. Mezarın kapısıydı bu. Soğuk rüzgarlarda koleranın soluğu seziliyordu. Meteorolojik yönden bu soğuk rüzgarların yüksek elektrik gerilimini asla ortadan kaldırmamak gibi bir özelliği vardı. O sırada şimşeklerle, gök gürültüleriyle birlikte pek çok fırtına patladı. Bir akşam bu poyraz rüzgarları hayli sertçe esiyordu. Ocak ayı geri gelmişti sanki. Şehirliler paltolarına bürünmüşlerdi. Yırtık pırtık elbisesinin içinde daima neşeyle titreyen küçük Gavroş, Orme Saint-Ger ve yakınlarında bir berber dükkanının önünde durmuş, hayran hayran camekanı seyrediyordu. Yünlü bir kadın şalına bürünmüştü. Nereden bulunduğu pek bilinmeyen bu şalı atkı olarak kullanıyordu. Camın arkasında oldukça açık elbiseli, başında limon çiçeğinden taç, bir bal mumu bebek, iki gaz lambası arasında dönerek gelip geçenlere gülümsüyordu. Gavroş'un da bu gelin bebeği derin bir hayranlıkla seyreder gibi bir hali vardı ama gerçekte dükkanın önündeki peykeden bir kalıp sabun aşırmanın mümkün olup olmadığını anlamak için dükkanın içini gözetliyordu. Bu sabunu sonra götürüp dış mahallelerden birinde başka bir berbere satacaktı. Çoğu zaman bu sabunlardan bir yemek parası çıkardığı oluyordu. Pek becerikli, istidatlı olduğu bu tarz çalışmaya berberleri tıraş etmek adını vermişti. Bir yandan gelini seyredip bir yandan da sabun kalıbını gözetlerken ağzının içinde homurdanıyordu. Salı, salı değil, salı mı acaba? Belki de salıdır. Evet, bugün salı. Bu kendi kendine konuşmanın neyle ilgili olduğu hiçbir zaman öğrenilemedi. Son defa yemek yediği günle ilgili ise demek ki 3 gün oluyordu çünkü günlerden cumaydı. Berber kocaman bir sopayla iyice ısınan dükkanında hem bir müşterisini tıraş ediyor hem de arada sırada şu düşmana donmuş, küstah, iki eli ceplerinde ama hiç şüphesiz düşüncesi kınından fırlamış şu sokak çocuğuna doğru bir göz atıyordu. Gavroş gelini, camekanı, Windsor sabunlarını incelerken aynı boyda olmayan oldukça temiz kıyafetli, kendisinden daha küçük, biri 7, öbürü 5 yaşlarında iki çocuk kapının tokmağını çekinerek çevirdiler. Bir ricadan çok bir iniltiye benzeyen sızlanışlı bir mırıltıyla bir şey istemek, belki de yardım istemek için dükkana girdiler. İkisi birden konuşuyordu. Sözleri anlaşılmıyordu çünkü küçüğün sesini hıçkırıklar kesiyordu, soğuk da büyüğün dişlerini tıkırdatıyordu. Berber öfkeli, korkunç bir yüzle onlara doğru döndü. Usturasını elinden bırakmadan büyüğü sol eliyle, küçüğü de diziyle iterek ikisini de sokağa attı. Yok yere gelip alemi üşütmenin manası var mı diye söylenerek kapıyı arkalarından kapattı. İki çocuk ağlayarak yürümeye başladılar. Bu arada bir bulut gelmişti, yağmur yağmaya başlıyordu. Küçük Gavroş onların arkasından koştu, yanlarına sokuldu. "Derdiniz nedir çocuklar?" diye sordu. Büyük, "Nerede yatacağımızı bilmiyoruz," dedi. Gavroş, "Derdiniz bu mu?" dedi. "Amma da dert ha. Bu kadarcık şey için ağlanır mı hiç? Ne de kuş beyinli şeyler bunlar." Biraz alaycı bir üstünlük, acıyan bir büyüklük, tatlı bir koruma havası takındı. Hadi bakalım yavrucaklar, gelin benimle. Büyük, peki efendim dedi. İki çocuk bir başpiskoposun peşinden gider gibi onun peşinden yürüdüler. Artık ağlamayı kesmişlerdi. Gavroş onları Saint-Antoine sokağından Bastille'ye doğru götürdü. Giderken arkasına doğru bakarak bir göz attı. Şu Merlanos balığı suratlı berberin hiç de insafı yok diye homurdandı. Tam bir İngiliz bozması. Bir kız başta Gavroş olmak üzere üçünün peş peşe yürüdüğünü görünce bir kahkaha kopardı. Bu kahkaha topluluğa karşı bir saygısızlıktı. Gavroş günaydın mamzel omnibüs dedi. Sonra aklına berber geldi. Hayvan adında şaşırdım dedi. O Merlanos balığı değil yılan. Gidip çilingir getireceğim, senin kuyruğuna çıngırak taktıracağım berber. Bu berber onu saldırgan hale getirmişti. Bir su birikintisinin üzerinden atlarken elinde süpürge, Brocken Dağı'nın üzerinde Faust'a rastlamaya layık sakallı bir kapıcı kadına seslendi. Sokağa atınızla beraber mi çıkıyorsunuz bayan? Ondan sonra bir yolcunun rugan çizmelerine çamur sıçrattı. Yolcu pis kopuk diye öfkeyle bağırdı. Gavroş burnunu şalının üzerinden doğru kaldırdı. Beyin bir şikayeti mi var diye sordu. Yolcu senden dedi. Gavroş daire kapandı dedi. Şikayetleri artık kabul etmiyorum. Sokakta ilerlerken bir kapının dibinde soğuktan buz gibi donmuş 13-14 yaşlarında bir dilenci kız gördü. Kız öyle de kısacık giyinmişti ki dizleri görünüyordu. Boya gitmiş, elbisesi kısalmıştı. Büyümenin böyle oyunları vardır. Çıplaklığın yakışıksız olduğu anda etek kısa gelir. Gavroş zavallı kız dedi, donu bile yok. Al hele şimdilik şunu al da. Boynundaki o sıcacık güzel yünlü kumaşı çıkardı, dilenci kızın morarmış sıska omuzlarının üzerine attı. Böylece boyun atkısı yeniden şal oldu. Küçük kız ona şaşkın şaşkın baktı, şalı sessizce kabul etti. Acının, sıkıntının bir derecesi vardır ki, oraya varan yoksul şaşkınlığından artık acıdan inleyemez olur, iyiliğe teşekkür etmez. Gavroş bunu yaptıktan sonra brrr yaptı. Saint Martin'den daha da çok titreyerek, o hiç olmazsa paltosunun yarısını kendine saklamıştı. Bu brrr üzerine öfkesi artan sağanak şiddetlendi. Bu kötü havalar iyi işleri cezalandırırlar. Gavroş vay canına diye haykırdı. Bu da ne demek böyle? Gene yağmur yağıyor. Ulu tanrı bu böyle giderse ben bu işten vazgeçiyorum. Sonra yürümeye başladı. Şalın altında büzülen dilenci kıza bir göz atarak ne olursa olsun diye sözüne devam etti. İşte güzel elbisesi olan birisi var hiç olmazsa. Buluta bakarak bağırdı. Yakalandın. Arkasındaki iki çocuk adımlarını ona uydurarak yürüyorlardı. Bir ekmekçi dükkanını belirten o kalın demir kafeslerden birinin önünden geçerlerken, çünkü ekmeği de altın gibi demir kafeslerin arkasına koyarlar, Gavroş döndü, vay canına, çocuklar yemek yedik mi diye sordu. Büyüğü bu sabahtan beri hiçbir şey yemedik efendim dedi. Gavroş haşmetle, demek ki anneniz babanız yok sizin ha diye sordu. Çocuk, affedersiniz efendim, annemiz babamız var ama nerede olduklarını bilmiyoruz dedi. Gavroş bir düşünürdü. Kimi vakit bilmemek daha iyidir dedi. Büyük oğlan, işte dedi, iki saattir yürüyoruz, taşların dibinde bir şeyler arıyoruz ama hiçbir şey bulamıyoruz. Gavroş, bilirim dedi, köpekler her şeyi yerler, hiçbir şey bırakmazlar. Bir süre sustuktan sonra sözüne devam etti. Demek anamızı babamızı kaybettik. Onların ne yaptığını bilmiyoruz öyle mi? Olmaz çocuklar. Yaşlı başlı adamları kaybetmek aptallıktır. Her yana aramalı yahu. Onlara başka bir şey sormadı. Yersiz yurtsuz olmak burada anlaşılmayacak ne var ki? Çocukluğun geçici tasasızlığına hemen hemen tamamıyla dönen iki yumurcaktan büyüğü ama doğrusu ya pek acayip diye haykırdı. Annem bizi Büyük Periz'in son pazar gününde takdis edilmiş şimşir dalı almaya götüreceğini söylemişti. Gavroş martaval dedi. Büyük oğlan, annem Mamzel Miss'le birlikte oturan bir hanımdır dedi. Gavroş düdük diye alay etti. Yalnız durmuş birkaç dakikadan beri o partal elbisesinin bütün kıyısını köşesini yoklayıp karıştırıyordu. En sonunda memnun görünmek isteyen ama aslında muzaffer bir halle başını kaldırdı. ''Merak etmeyin çocuklar, işte üçümüzü de doyuracak kadar para var bende.'' Ceplerinin birinden bir metelik çıkardı. İki küçüğe şaşıracak zaman bırakmadan onları önünde iterek ekmekçi dükkanına soktu, parasını tezgahın üzerine koyarak ''Garson, beşlik bir ekmek!'' diye bağırdı. Ekmekçi dükkanın sahibiydi. Bir ekmekle bir bıçak aldı. Gavroş azametle ''Üç parça olsun garson!'' dedi. ''Üç kişiyiz biz.'' Ekmekçi bu üç kişiyi iyice inceledikten sonra eline bir esmer ekmek aldı. Gavroş bunu görünce parmağını son iki ucunda Büyük Frederik'in enfiyesinden bir tutam varmış gibi öyle bir azametli solukla burnunun deliklerine kadar soktu, ekmekçinin yüzüne öfkeyle haykırdı. Kekseksa! Gavroş'un bu sözünde Rusça ya da lehçe bir kelime ya da Kızılderililerin ıssızlıklar içinde bir ırmağın bir yakasından öbür yakasına fırlattıkları o vahşi haykırışlardan birini görmeye heveslenen okurlarımıza haber verelim ki, bu sizin her gün kullandığınız ''Keskese kösela'' cümlesinin yerini tutan bir kelimedir. Dipnot, Fransızca nedir o öyle? Ekmekçi bunu pek güzel anladı. ''Aa evet ha, ekmek, pek güzel, ikinci nevi bir ekmek bu.'' Gavroş sakin bir tavırla inceden inceye alay ederek, ''Yani kaba harman demek istiyorsunuz öyle mi?'' dedi. ''Beyaz ekmek garson, has ekmek, ziyafet veriyorum ben.'' Ekmekçi gülümsemekten kendini alamadı, ekmeği keserken de onlara acır gibi baktı. Bu Gavroş'u sinirlendirdi. ''Vay vay vay fırıncı çırağı'' dedi. ''Bizi böyle yukarıdan aşağı kulaçlayacak ne var yani?'' Üçü ucuca konsa ancak bir kulaç ya olur ya olmazdı. Ekmek kesilip ekmekçi de parasını çekmesine indirdikten sonra Gavroş iki çocuğa ''Dişleyin'' dedi. Küçükler ona şaşkın şaşkın baktılar. Gavroş gülmeye başladı. ''Ya elbette doğru. Bunlar daha bilmiyorlar öyle küçük şeyler ki. Bu sefer yiyin'' dedi. Her birine bir parça ekmek verdi. Oğlanlardan büyüğünü kendisiyle konuşmaya daha layık görüyordu. Bu oğlanın biraz teşvik edilmeyi hak ettiğini, açlığını gidermekte gösterdiği tereddütlerinin yok edilmesi gerektiğini düşünerek en büyük parçayı ona verdi. ''Şunu kursağına indir bakayım.'' İkisinden daha küçük olan üçüncü bir parça vardı, onu da kendisine ayırdı. Zavallı çocuklar, Gavroş da dahil, çok acıkmışlardı. Ekmeklerini büyük bir iştahla koparıyorlardı. Ekmekçi artık parasını almış diye onlara öfkeyle bakıyordu. Çünkü dükkanını işgal ediyorlardı. Gavroş, sokağa çıkalım dedi. Gene Bastia'ya doğru yürüdüler. Aydınlık dükkanların camekanları önünden geçerken en küçüğü ara sıra duruyor, bir sicimle boynuna asılı teneke saate bakıyordu. Gavroş işte kuş beyinlinin biri diyor, sonra dalgın dalgın ağzının içinde homurdanıyordu. Neme gerek, benim çocuklarım olsaydı daha iyi korurdum. Ekmeklerini bitirmişler, sonunda Fors hapishanesinin basık haşin duruşlu kapısının bulunduğu o kasvetli bale sokağının köşesine geliyorlardı. Biri, ''Vay sen misin Gavroş?'' dedi. Gavroş da, ''Vay sen misin Montparnasse?'' dedi. Sokak çocuğunun yanına sokulan büyük bir erkekti. Bu erkek de kılık değiştirmiş, mavi gözlükler takmıştı ama Gavroş gene de pekala tanıdı. Montparnasse'dan başkası değildi bu. Gavroş, hınzır çomar dedi. Sırtında keten tohumu lapası renginde bir elbise, bir hekim gibi de gözünde gözlük. Sana bir hava gelmiş namussuzum. Montparnasse, ''Şşt, böyle yüksek sesle konuşma.'' dedi. Gavroş'u çabucak dükkanlardan vuran ışığın dışına doğru çekti.